Ayrım 27.
Hükümlüler arasında çok sevilip tutulduğu belliydi. Jaggers firmasının halka dönük yüzüydü. Gene de Bay Jaggers'ın ulu, tepeden bakan resmiliğinin birazı ona da bulaşmış gibi karşısındakinin bir ölçüden öte yaklaşmasını önleyen bir havası vardı. Müvekkillerini tanıdıkça başıyla selamlıyor, şapkasını iki eliyle tutup şöyle biraz daha rahatça yan yatırıyor, dudaklarını kısıyor, ellerini ceplerine sokuyordu. Bir iki müvekkille aralarında ücret ödeme konusunda tartışma çıktı. Bu durumlarda Wemmick müvekkilin uzattığı yetersiz paradan kaçarcasına geri geri giderek ''Boşuna oğlum'' diyordu. ''Sonunda ben de emir kuluyum, eksik para alamam. Paranı bütünleyemiyorsan bir tefeciye başvur. Bizim meslekte bir sürü tefeci vardır. Birinin işine gelmeyen öbürünün işine gelebilir. Kendim de bir emir kulu olarak sana öğüdüm budur. Sonuç vermeyecek yollara başvurma, işin mi yok? Şimdi sıra kimde?'' Böylece Wemmick'in fidanlığını bir boydan bir boya dolaştık. Sonunda kendisi bana dönerek, ''Şimdi tokalaşacağım adama dikkat edin.'' dedi. O söylemese de dikkat ederdim buna, çünkü şimdiye dek kimseyle tokalaşmamıştı. Daha sözlerini ancak bitirmişti ki, çakı gibi dimdik gene de cüsseli bir adam. Şimdi bunları yazarken bile gözümün önünde, parmaklığın bir köşesine geldi. Elini yarı şaka yarı ciddi bir asker selamıyla şapkasına götürdü. Şapkasının üstü donup perteleşmiş bir çorba görünümündeydi. Sırtında da yıprak, haki renkli bir ceket vardı. Yüzünün kırmızı derisinin üzerine bir garip solgunluk sıvanmıştı. Gözleri bir noktaya dikmeye nedenli çalışırsa çalışsın, bakışları kayıp çevrelerde dolaşıyordu. ''Selam albayım'' dedi Wemmick. ''Nasılsınız albayım?'' ''İyi diyelim, iyi olalım Wemmick.'' ''Elimizden her geleni yaptık senin için albayım.'' ''Neylersin ki kanıtlar çok kesindi, baş edemedik.'' ''Evet, çok kesindi kanıtlar efendim. Ama bana vız gelir.'' ''Elbette.'' diye Wemmick serin kanlılıkla konuştu. ''Elbet vız gelecek sana.'' Sonra bana dönerek, ''Majestelerinin ordusunda hizmeti vardır albayın.'' dedi. ''Orduda subaydı. Sonra tazminatını ödedi, çıktı.'' ''Ya, öyle mi?'' dedim ben de. Adam önce bana, sonra kafamın üstünde bir yere baktı. Sonra gözlerini dört bir yanda dolaştırdı. Sonra da elini dudaklarından geçirerek güldü. Wemmick'e, ''Pazartesi günü buradan kurtuluyorum sanırım efendim.'' dedi. ''Olabilir.'' dedi Wemmick. ''Ama kesin bir şey söyleyemeyiz ki.'' Adam elini parmaklığın iki çubuğu arasından uzatarak, ''Sizinle vedalaşmak fırsatı bulabildiğime seviniyorum Bay Wemmick.'' dedi. Wemmick onunla tokalaşarak, ''Sağ olun albayım.'' dedi. ''Size uğurlar olsun demek fırsatı bulduğuma da ben seviniyorum.'' Adam dostumun elini bir türlü bırakmayarak, ''Tutuklandığım zaman üzerimde buldukları şey sahici olaydı, benim hatırım içinde bir yüzük takmanızı isterdim.'' diye konuştu. Wemmick, ''İyi niyetinizin sahici olduğunu biliyorum ya, gene takarım.'' dedi. ''Ha, aklıma gelmişken, siz güvercin meraklısıydınız.'' Adam gözlerini gökyüzüne doğru çevirdi. ''Taklakçı denilen cinsinden görülmedik derecede güzel güvercinleriniz varmış diye duydum. Başka bir işiniz için gerekli değilse bir arkadaşınıza rica edebilir misiniz bir çift getirsinler onlardan bana?'' ''İstediğiniz yerine gelecektir efendim.'' Wemmick, ''Güzel.'' dedi. ''Kendilerine çok iyi bakılacaktır. İyi günler albayım, Tanrı'ya emanet olun.'' Gene tokalaştılar. Oradan uzaklaştığımız sırada Wemmick, ''Kalpazan.'' dedi. ''Çok ustadır.'' ''Yargıç karar kağıdını bugün imzalıyor. Albayın pazartesi günü idam edilmesi kesinleşti. Gene de anlıyorsunuz ya, ne olsa bir çift güvercin de taşınabilir mal sayılır. Şöyle ya da böyle.'' Wemmick dönüp arkasına baktı, kurumuş olan ağacına son bir baş selamı yolladı. Dışarıya çıkarken, onun yerine hangi saksıyı koysam diye dört bir yana alıcı gözüyle bakıp duruyordu. Cezaevinden dışarı çıkmak için bekçi kulübelerinin önünden geçerken yol gösterinimin önemini içeridekiler kadar bekçilerin de bildiklerini anladım. Üstleri çivili, sivri demirli kapıyı bekleyen, kapının birini açmazdan önce öbürünü dikkatle kilitleyen bekçi. Bay Wemmick, sizin Bay Jaggers şu Waterside cinayetinde hangi yolu tutacak dersiniz diye sordu. Kasıtsız adam öldürme mi diyecek, yoksa başka bir şey mi akıl edecek? Wemmick, kendine sorsana dedi. Bekçi tam bulduğunu sorulacak adamı diye güldü. Wemmick mektup kutusunun yarığına benzeyen ağzını girip daha da genişleterek, ''Bunlar böyledirler işte Bay Pip.'' dedi. ''Ben emir kuluyum ya, akıllarına geleni sorarlar bana. Beri yandan bizim patrona zırnık sordukları duyulmuş şey değildir.'' Bekçi Wemmick'in şakacılığı karşısında gülerek, ''Bu küçük beçraklığını mı yapıyor yoksa ortaklardan mı?'' diye sordu. Webbing, ben demedim mi size? İşte bir soru daha dedi. Görüyorsunuz ya, emir kulunu buldu. Daha birinci sorunun teri kurumadan söz gelişi bir yenisini soruyor. Peki, ya Bay Pip ortaklardan biri ise? Bekçi bu kez ağzı kulaklarına vararak, o zaman Bay Jaggers'ın nemene bir insan olduğunu biliyor demektir diye yanıtladı. Webbing bekçiye şakacıktan şöyle bir vurarak, Nahsana dedi, bizim patronu hiç anlayamıyorsun sen. Şu elindeki anahtar gibi kalın kafalısın bu konuda. Hadi koca tilki, bırak bizi de dışarı çıkalım. Yoksa patrona söylerim, vatandaşı yok yere alıkoymak suçundan dava açar sana. Bekçi gülerek bizi uğurladı. Bir sokağa indiğimizde o kapısının çivileri üzerinden eğilmiş hala arkamızdan gülmekteydi. Webbing daha gizli konuşabilmek için koluma girip kulağıma eğilerek ciddilikle, İnan olsun Bay Pip dedi. Bana kalırsa Bay Jaggers'ın yaptığı en iyi şey çevresinde böyle erişilmez bir hava yaratmasıdır. Öyle yücelerdedir ki her zaman o denli yücelerde oluşu kendisinin sonsuz yetenekleriyle orantılıdır. Neme gerek? O albay olacak adam acaba Bay Jaggers'la tokalaşıp vedalaşacak yürek bulabilir mi? Ne de o bekçi Bay Jaggers'a sorular soracak? Bizim patron da kendi düzeyiyle onların düzeyi arasında bir yere emektar adamını sokuşturuyor. Bu yoldan da anlıyorsunuz ya, onları avucunun içine almasını biliyor her yönden. Vasim'in ince hesaplı kurnaz davranışları beni kim bilir kaçıncı kez hayran bırakmıştı. Doğruyu söyleyip içimi boşaltmak gerekirse gene kim bilir kaçıncı kez keşke Vasim bu denli üstün yetenekleri bulunmayan başka biri olaydı diye iştenlikle düşünmekten kendimi alamadım. Webbing'den Küçük Britanya'daki iş yerinin kapısında ayrıldım. Jaggers'la görüşmek isteyen birçok kişi gene çevrede dönüp dolaşıp duruyorlardı. Ben de araba deposundaki nöbetimin başına döndüm. Önümde 3 saat vardı daha. Bu saatleri kaderimin tuhaflığını düşünerek geçirdim. Üzerimde hep zindanların gölgesini, dört bir yanımda çirkin suçların lekesini taşıyıp durmam ne tuhaftı gerçekten. İlk olarak küçük bir çocukken köyümüzün ıssız bataklıklarında dolaştığım bir akşam üzeri düşmüştü üzerime bu gölge. Sonra iki kez daha ortaya çıkmıştı. Solan ama hiçbir zaman ortadan silinmeyen bir leke gibi. Şimdi bile paraya rahata kavuştuğum zaman bile bu gölgenin gene yaşantımı karartması ne garip şeydi. Bir yandan da bana giderek yaklaşmakta olan Estella'yı düşünüyordum. Genç, güzel, gururlu, ince bir kız. Onunla bu zindan arasındaki çelişki bana dehşet, tiksinti veriyordu. Keşke Webbing'le karşılaşmamış olsaydım, keşke ona uyup birlikte gitmemiş olsaydım da böyle büyük bir günde Newgate zindanının kokusu bulunmasaydı üstümde, soluğumda. 5 aşağı 5 yukarı dolaşırken zindan tozundan kurtulmak için ayakkabılarımı yere vuruyor, giysilerimi silkeliyor, soluğumu derinden derinden dışarı veriyordum. Bana yaklaşmakta olan güzel varlığı düşündükçe kendimi öyle kirli buluyordum ki ben daha Bay Webbing'in uğursuz fidanlığının üzerime sinmiş olan zehirli havasını yeterince dağıtamadan saatler geçiverdi. Araba erkenden geldi sanki. Pencerede onun yüzünü, bana salladığı elini gördüm. O bir tek saniye içinde bilincime vurup geçen atsız karartı ne olabilirdi? 33. Kürklerle süslü yolculuk giysileri içinde Estella'nın güzelliği benim gözlerime bile her zamankinden daha ince göründü. Bana karşı da eskisinden çok daha neşeli ve yakındı. Bu değişiklikle Miss Havisham'ın etkisini okur gibi oldum. Han avlusunda Estella bana bavulları gösterdi. Her şey toparlandığı zaman bu arada ondan başka her şeyi unutmuş olan ben onun gideceği yeri bilmediğimi anımsadım. Estella, Richmond'a gidiyorum diye anlattı. Bize öğretilene göre iki tane Richmond varmış. Biri Surrey'de, biri de Yorkshire'de. Benim gideceğim Surrey Richmond'ıymış. Yol 15 kilometre kadarmış. Bir payton kiralayacakmışım, beni siz götürecekmişsiniz. İşte para kesem. Giderlerimi bu paradan ödeyecekmişsiniz. Yok, alacaksınız keseyi, zorunlu bu. Başka çıkar yolumuz yok. Sizinle benim buyruklara boyun eğmek dışında. Kendi içimizden gelenleri yapmakta özgür değiliz, sizle ben. Keseyi bana verirken gözlerimin içine bakmıştı. Sözlerinde gizli bir anlam olabileceğini umdum. Çünkü bunları şöyle bir dudak büküşüyle söylemişti ama hoşnutsuzlukla değil. Faytonu çağırtmamız gerek Estella. Burada dinlenir misiniz biraz? Evet, bu da var zaten bana belirtilenlerde. Biraz dinlenecekmişim burada. Bir bardak çay içecekmişim. Siz de bir süre bana göz kulak olacakmışsınız. Bu da ona belirtilenlerden bir parçaymış gibi koluma girdi. Ömründe hiç böyle bir şey görmemiş gibi arabaya bakmakta olan garsona seslendim. Bizi özel bir oturma odasına götürmesini söyledim. Bunun üzerine garson hemen peçetesini çıkardı. Bu peçete onun bu binada yolunu bulabilmesi için zorunlu olan sihirli değnek gibi bir şeydi sanki. Bunun yardımıyla bizi karanlık bir hücreye götürdü. Burada her şeyi küçük gösteren, zaten hücrenin boyunu bosunu düşünürseniz hiç gereği olmayan bir ayna, ançüye salçalı bir çörek, kimin olduğu belirsiz bir çifte eldiven vardı. Ben bu köşeciyi beğenmeyince garson bu kez bizi içinde 30 kişilik bir yemek masası bulunan bir odaya aldı. Ocaktaki kömür küllerinin yığıntısı altında kavruk bir kitap yaprağı görünüyordu. Garson bu yangın kalıntısına şöyle bir bakıp başını sağladıktan sonra istediklerimizi yazdı. Bunlar hanımefendi için çaydan ibaret olduğu için garson büyük bir karamsarlık içinde dışarı çıktı. Bu odanın havasında çorba için kaynatılan et suyuyla ahırların kokusu öyle belirginlikle birbirine karışmıştı ki insanın burnunun direği kırılıyordu. Bugün gibi anımsıyorum. İnsanın ister istemez ahırdaki işlerin pek yolunda gitmediğini, han sahibinin kocayan atları lokanta bölümünde kullanılmak üzere kaynattığını düşünesi geliyordu. Gene de Estelle oradaydı ya, benim gözümde odaların en güzeliydi bu. Onunla bu odada yaşam boyu mutlu olabileceğimi düşünüyordum. Oysa orada, o sırada, onun yanında hiç de mutlu olmadığımı bilmenizi isterim. Kendim de çok iyi biliyordum çünkü. Richmond'da nerede kalacaksınız diye sordum ona. Estella, büyük bir para karşılığında bir hanımefendinin yanında kalacağım diye yanıtladı. Kendisinin geniş bir çevresi varmış. Beni de bu çevreye sokabilirmiş. Birçok kimseleri tanıtabilirmiş bana. Beni de birçok kimselere. Daha doğrusu kendisi böyle söylüyor. Böyle bir değişiklik gittiğiniz yerlerde herkese hayran bırakmak hoşunuza gidecektir, değil mi? Evet, öyle sanıyorum. Öyle umursamaksızın konuşmuştu ki, kendinizden bir başkasıymışsınız gibi söz ediyorsunuz dedim. Estella son derece tatlılıkla gülümseyerek, ya benim başkalarından nasıl söz ettiğimi siz nereden duydunuz ki diye sordu. Kuzum, hadi bana öğretmenlik etmeye kalkışmayın, bırakın da canımın istediği gibi konuşayım. Bay Pocket'la yaptığınız dersler nasıl gidiyor? Sıkılmadan yaşayıp gidiyorum işte. Bir fırsat kaçırmaktaymışım gibi geliyordu. Hiç değilse diye kekeledim. Hiç değilse dedi Estella. Sizden uzakta herhangi bir yerde olabileceğim kadar rahatım işte. Estella istifini bozmadan budala çocuk dedi. Ne saçma sapan laflar bunlar. Hocanız Bay Matthew Pocket yanılmıyorsam ailesinin öbür bireylerinden çok üstünmüş öyle mi? Gerçekten çok daha üstün. Kimseye zararı yok. Bir, kendinden başka demeyin sakın diyerek Estella sözümü kesti. Çünkü iğrenirim o tür insanlardan. Ama Bay Matthew çıkarcılıktan uzak, art niyeti küçük hesaplarıyla kıskançlıkları olmayan bir insan mı gerçekten duyduğum gibi? Bütün bunlara hiç çekinmeden evet diye yanıt verebilirim sanıyorum. Öteki akrabaları konusunda hiç çekinmeden bunu söyleyemezsiniz diye Estella hem ciddi hem şakacı bir ifadeyle konuştu. Sizi kimileri açıktan, kimileri dolaylı yoldan çekiştireceğiz diye Miss Havisham'ın kafasını şişiriyorlar. Gözleri hep üzerinizde, her yaptığınızı kötüye yorup mektupla Miss Havisham'a bildiriyorlar. Kimi zaman imzasız mektup bile yazıyorlar. Varlığınız onlar için bir ömür törpüsü, yaşantılarının tek uğraşı belki. Bu kişilerin size nasıl diş bilediklerini dünyada anlayamazsınız. Gene de bana bir zararları dokunmadığını umarım. Estella bana yanıt vereceği yerde bir kahkaha attı. Bu öylesine alışkın olmadığım bir şeydi ki ona afallamışçasına baka kalmıştım. İnce bir gülüşle yetinmeyerek gerçekten içten kıvançla gülmüştü. O susunca ben onun yanında üzerime her zaman inen çekingenlikle ''Bana bir zararları dokunacak olsa böyle gülmeyeceğinizi umabilir miyim?'' diye sordum. ''Umabilmek isterim bunu.'' Estella ''Yok, yok, o yönden içiniz rahat edebilir.'' dedi. ''Onlar amaçlarına ulaşamadıkları için böyle güldüğüme emin olabilirsiniz.'' ''Ah, bir sevişimin çevresindeki hısımlar, öyle işkenceler çekiyorlar ki bilseniz.'' Estella gene güldü. Şimdi neden güldüğünü bilmekle birlikte gene de garipsiyordum bu gülmesini. Candan olduğu, evet, su götürmezdi. Ama bu durum için biraz aşırı gibiydi. İşin içinde benim bilmediğim bir şeyler olmadı diye düşündüm. O da aklımdan geçenleri okuyarak yanıtladı. Bu insanların çabalarının boşa gitmesini görmek nasıl içime siniyor, siz bile kolay kolay anlayamazsınız dedi. Gülüş düştükleri zaman onlara kıs kıs gülmek nasıl da tatlı geliyor bana. Ne de olsa küçükten beri o garip evde yetişip büyümediniz siz. Baskı altında savunmasız bir çocukken onların sevgi, acıma numaralarıyla okşayıp avutma maskesi altında nasıl kuyunuzu kazdıklarını göreydiniz. Sizin de gözleriniz açılır, görüşleriniz keskinleşirdi benim gibi. Estella gülmekten vazgeçmiş, ciddileşmişti şimdi. Bu anıları çok derinlerde gömülü oldukları yerlerden koparıp çıkardığı ortadaydı. Size kesinlikle iki şey söyleyebilirim dedi Estella. Birincisi, gerçi damlaya damlaya göl olur diye bir atasözü vardır ama bakmayın siz ona. Bu insanlar 1000 yılda sizi fitneleseler sizi büyük küçük hiçbir konuda Miss Havisham'ın gözünden düşüremezler. Bir kez bundan yana içiniz rahat olsun. İkincisi, onların sizi kötülemek için boş yere bunca çırpınmalarını seyrederken öyle eğleniyorum ki size teşekkür borçluyum. Öyleyse gelin tokalaşalım. Elini gülerek verdi bana çünkü deminki hırsı geçmiş neşesi geri gelmişti. Elini tutup kaldırarak dudaklarıma götürdüm. Estella, budala çocuk dedi gene. Hiç söz dinlemez misin sen? Yoksa bir zamanlar yanağımı öptüğün niyete mi öpüyorsun elimi de? Hangi niyetti o diye sordum. Dur, bir dakika düşüneyim. Dal kavuklarla çıkarcıları tepeleyip küçük düşürmek niyetiydi. Öyleydi dersem gene öpebilir miyim yanağını? Elimi öpmezden önce sorman gerekirdi ama peki, istersen öpebilirsin. Eğildim. Durgun yüzü bir yontunun yüzü gibiydi. Dudaklarımla dokunduğum dakikada yanağını benden çekerek şimdi artık benim çayımı getirteceksiniz sonra da Richmond'a götüreceksiniz beni dedi. Gene deminki tutumuna dönmesi, başkalarının zoruyla bir araya gelen iki kuklaymışız gibi konuşması beni incitmişti. Zaten onunla bir aradayken her şey acı veriyordu bana. Benimle konuşurken davranışı, sesinin tonu nasıl olursa olsun güvenemiyordum. Gene de güvensizliğime, umutsuzluğuma karşın seviyordum onu. Vazgeçemiyordum sevmekten. Ama bunu 1000 kez yinelemenin ne gereği var? Hep böyle ola gelmiş değil miydi? Çayı getirsinler diye çıngırağı çaldım. Garson da elinde sihirli peçetesiyle ortaya çıkarak gide gele belki 50 tane araç geliş getirdiyse de çay daha görünürlerde yoktu. Tepsi, fincanlar, fincan tabakları, bıçaklar, çatallar, aralarında et kesmeye yarayan yemek bıçakları da vardı. Kaşıklar, türlü çeşitli, tuzluklar, kalın demirden bir kapağın altında sımsıkı güvenliğe alınmış sünepe bir çörekçik, bol maydanoz kümelerin arasında gömülü ufak bir parça erimiş tereyağı topağı, unlu küçük bir francala, üçgen kesilmiş ekmek dilimlerinin üzerinde ocak demirlerinin baskı izleri ve işte en sonunda şiş karınlı aile boyu bir çaydanlık. Garson bunu yüzünde ağır yük taşıyanların acılı bakışlarıyla sendeleyerek getirdi önümüze. Gösterinin tam bu döneminde uzun zaman gözden ırak kaldıktan sonra elinde görünüşe göre pek değerli olan bir kutu ile çıka geldi. Kutunun içinde ince çubuklar vardı. Bunları sıcak suya batırdım ve böylece bütün bu hazırlıklardan sonra Estelle için bir bardak çay ya da ona benzer bir şey elde ettim. Hesabı ödeyip garsonun bahşişini verdikten, oda hizmetçisini görüp seyisi gözettikten, kısacası rüşvet ve bahşiş yoluyla bütün hana küçük düşüp kimseyi hoşnut bırakamadığımız gibi Estella'nın kesesini de adam akıllı hafiflettikten sonra dışarı çıktık. Kiralık arabamıza bindik, yola koyulduk. Cheapside'a dönüp Newgate sokağında saptık ve az sonra beni öylesine utandıran zindanın duvarına ulaştık. Neresi burası diye Estella bana sordu. Önce bilmiyormuş gibi aptalca bir numara yaptım, sonra söyledim. Estella zindana baktı. Sonra başını gene içeri çekerek sefiller diye mırıldandı. O anda kafamı kesseler ya da milyon verseler o sabah zindanı gezmiş olduğumu ona söyleyemezdim. Sorumluluğu bir punduna getirip başkasının sırtına yüklemek için söylenilenlere bakılırsa Londra'da bu karanlık yerin gizlerini en iyi bilen kişi Bay Jaggers'mış dedim. Estella yavaş sesle her şeyin bütün gizlerini en iyi bilen kişi o olsa gerek dedi. Onu sık sık görmeye alışıksındır sanıyorum. Kendimi bildim bileli düzensiz aralıklarla görmeye alışkınımdır onu. Ama onu daha konuşamayacak kadar küçük olduğum zamanlarda nedenini tanıyorsam şimdi daha iyi tanıdığımı söyleyemem. Ya senin aran nasıl onunla? Daha iyi tanımaya, yaklaşmaya başladın mı bari? Her zaman kuşkulu bir tutumu var dedim. Bir kez kendimi onun bu huyuna alıştırdıktan sonra ona da alışmaya başladım. İşli dışlı sayılabilir misiniz? Evinde yemeğe gittim bir kez. Estella hafifçe büzülerek kim bilir ne garip bir yerdir dedi. Gerçekten garip bir yer. Vahsimi Estella ile bile böyle açıktan açığa konuşmaktan çekinmeliydim. Oysa bana kalsa Gerard sokağındaki evde yediğimiz yemeği bile anlatacaktım. Neyse ki tam o sırada bir sokak lambasının aydınlığına çıkıverdik. Bu ışık daha önce de içimi dolduran o atsız duyguyla parlayıp yalazlanıyormuş gibi geldi bana. Öyle ki feneri geride bırakıp gene loşluğa gömüldüğümüz zaman şimşek çakmasına bakmışım gibi bir dakika gözlerim kamaştı. Bundan sonra başka konulara daldık. Daha çok geçtiğimiz yollardan Londra'nın hangi semtlerinin hangi yanımıza, hangi semtlerin ise öbür yanımıza düştüğünden konuşuyorduk. Estella bu koca kentin kendisi için hemen hemen tümüyle yabancı olduğunu söylüyordu. Fransa'ya gidene dek Miss Havisham'ın evinden hiç ayrılmamış. O zaman da gidişle dönüşte Londra'dan şöyle bir geçmiş. Burada kaldığı sürece Jaggers'ın ona da vasilik edip etmeyeceğini sordum. Estella bu soruma kesinlikle Tanrı korusun demekle yetindi. Beni büyülemek istediğini, bu yüzden sevimli, çekici davrandığını, zor bir iş olsaydı bile bunu eninde sonunda başaracağını görmemek için aptal olmak gerekirdi. Gel gör ki bunu görmek mutluluk vermiyordu bana. Estella bizim başkalarının buyruklarınca yönetildiğimizi söylememiş miydi? Bunu söylememiş bile olsa kalbimi beni sevdiğinden ötürü kazanmak istediğine inanamazdım. Salt yaralamak, sonra da fırlatıp atmak amacıyla avucun içine almak istediğine yorardım. Hammersmith'ten geçerken ona Bay Pocket'ın oturduğu yeri göstererek Richmond'dan çok uzakta olmadığını söyledim. Birbirimizi sık sık görebilmek umudunu belirttim. Evet, sık sık geleceksin dedi. Ne zaman uygun görürsen beni görmeye geleceksin. Evdekilere tanıtılacaksın. Zaten adını şimdiden biliyorlar. Gideceği evdeki ailenin kalabalık olup olmadığını sordum. Yok, yalnızca iki kişiler, ana ile kızı. Ana sosyetede oldukça yüksek yeri olan birisi. Gene de gelirini artırmak düşüncesi çekici gelmiş olsa gerek. Miss Havisham'a şaşıyorum. Senden böyle hemencecik nasıl ayrılabildi? Bu da Miss Havisham'ın benim için kurduğu tasarıların bir parçası Pip diye Estella hafifçe içini çekti, yorulmuş gibi. Ona hemen her gün mektup yazacağım. Düzenli aralarla görmeye gideceğim, başarılarımızı anlatacağım ona. Onun mücevherleri ile benim başarılarım, o mücevherlerin hemen hemen hepsi benim oldu gibi bir şey. Beni ilk olarak öz adımla çağırmıştı. Bunu da hesaplı olarak yapmıştı elbet. Nedenle sevinip bayram edeceğimi önceden biliyordu. Yollar öylesine çarçabuk tükendi ki Richmond'a nasıl vardığımı bilemedim. Gideceğimiz yer işte oradaydı, tam karşımızda. Kasnaklı eteklerle yapıştırma benlerin, pudralı saçlarla sırma işlemeli ceketlerin, dizlik çoraplarla dantel fırfırların, madalyalarla kılıçların saltanatına kim bilir kaç dönem sahne olmuş ağırbaşlı, oturaklı bir ev.